Ayrım 25.
Bu açık aykırılıklar karşısında Anayasa'nın 24. maddesini böyle yorumlamak, düşünceyi yayma ve açıklama özgürlüğü getiren 26. madde ile açık bir çelişki yaratmaya ve bazı düşüncelerin serbestçe açıklanmasına engel olmaya varır. Anayasa bir yandan 26. maddesiyle bütün düşüncelerin açıklanmasına serbestlik tanırken, bir yandan da örneğin 24. maddesiyle bir takım düşüncelerin açıklanmasını yasaklamış olamaz. Demek ki 26. ve 24. maddeler arasında görünürdeki çelişkiyi gidermek için 24. maddenin 5. fıkrasını daha dikkatli bir yorumdan geçirmek gerekir. Fıkrayla yasaklanan nedir? Bir eylem mi, bir düşünce mi? Metin, kimse dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz, diyor. Düşüncenin açıklanması, kimden, hangi kuruluştan gelirse gelsin, bu terimlerin kapsamına girer mi? Düşüncenin açıklanmasıyla hemen açık ve yakın bir tehlike olarak bir istismarın, bir kötüye kullanışın doğduğunu ispatlamak gerekir. Başka bir deyişle, düşünce tek başına yasaklanmış değildir. Yasaklanan, istismar etme ve kötüye kullanma eylemidir. Düşünce, bu suçla yakın ve açık bir tehlike ilişkisi içinde bulunduğu ölçüde ve tek başına değil, o suçun bir unsuru olarak ele alınmalıdır. Temel ölçü şu olmalı: dinden, din duygularından yahut dince kutsal sayılan şeylerden düşüncede yararlanmak, bunları düşüncenin birer unsuru olarak kullanmak yasaklanmış değildir. Yasaklanan, bunların sömürülmesi ve kötüye kullanılmasıdır. Demek ki yasaklama ve cezalandırma için araştırılması ve ortaya konması gereken unsur, dini, din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri sömürme ve kötüye kullanma kastıdır. Böyle bir eylemsel tehlike niteliği taşımayan düşünceleri, sırf laikliğe aykırı oluşlarından ötürü cezalandırma yoluna gitmekten kaçınmak gerekir. Akla dayalı düşüncelerden farklı olarak, bunların duygusal ve akıl dışı düşünceler olduğunu söyleyip yapay bir ayrıma girmek ve laikliğe aykırı düşünceleri bu gerekçeyle yasaklamak ise düşünce özgürlüğü açısından yeni bir tutarsızlık yaratmak olur. Klasik demokrasi anlayışı, sağ ya da sol bütün düşüncelerin serbestliğine ve bu serbestlik sonunda ortaya çıkacak sonucun en iyi sonuç olacağı inancına dayanır. Aynı serbestlik, herhangi bir eyleme bitişik olmayan laiklik dışı düşünceleri de tanımak gerekir. Laik devlet düzeni, yapay düşünce yasaklarından çok daha sağlam temellere dayanan, somut başarılarıyla insanları başka düzenler aramak zorunda bırakmayan bir düzen olabilmelidir. Soru 54. Devrim yasalarının korunması için anayasayla nasıl bir sistem getirilmiştir? Anayasada inkılap kanunlarının korunması başlığını taşıyan ve ayrı ayrı 8 yasayı sayan bir 174. madde var. Bu madde 1961 Anayasası'nda devrim kanunlarının korunması başlığı altında yer alan hükmün aynı. Sayılan yasalar: A. 3 Mart 1340 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu. B. 25 Teşrin-i Sani 1341 Kasım 1925 tarihli ve 671 sayılı şapka iktisası giyilmesi hakkında kanun. C. 30 Teşrin-i Sani 1341 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine, kapatılmasına ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına yasaklanıp kaldırılmasına dair kanun. D. 17 Şubat 1926 tarihli ve 734 sayılı Türk Kanuni Medeniyesi ile kabul edilen evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110. maddesi hükmü. Medeni nikahtan önce dini nikahın yapılmasını yasaklayan hüküm. E. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilal Erkam'ın uluslararası rakamların kabulü hakkında kanun. F. 1 Teşrin Nisani, Kasım 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun. G. 26 Teşrin Nisani, Kasım 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırıldığına dair kanun. H. 3 Kanunu Evvel, Aralık 1934 tarihli ve 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun. Bu yasalar çoğunlukla sanıldığı gibi anayasanın bir maddesi haline getirilmiş ve böylece değiştirilme bakımından özel koşulları gerektirecek bir sağlamlığa kavuşturulmuş değildir. Bir kısmı laiklikle, bir kısmı da kılık ve ünvan devrimi gibi konularla ilgili bulunan bu yasalar konusunda anayasanın yaptığı şundan ibaret. Devrim yasalarının anayasaya aykırılığından söz ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak olsa bile Anayasa Mahkemesi Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden bu yasaları anayasaya aykırı bulamayacaktır. Böylece Anayasa Mahkemesi'nin yorum yetkisi önceden kısıtlanmış oluyor. Anayasanın bu amaçla kullandığı formül hayli çapraşık. Bu anayasanın hiçbir hükmü, devrim kanunlarının bu anayasanın halk oyuyla kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu şekline anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Ortada anayasa hukuku açısından ilginç bir durum var. Başka bütün yasaları anayasaya aykırılık noktasından yorumlayıp iptal etmekte tam anlamıyla serbest olan Anayasa Mahkemesi, devrim kanunları denen yasalar konusunda böyle bir yetkiye sahip değil. Anayasa hukukundaki deyimle yorum yetkisinin sınırlanması söz konusudur. 13. Bölüm Demokratik Devlet. Soru 55. Bir devletin demokratik sayılması için aranması gereken koşullar nelerdir? Anayasanın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden biri de demokratik bir devlet olmaktır. Bir devlet elbette kendisine demokratik demekle demokratik olmaz. Bir takım temel koşulların yerine gelmiş olması gerekir ki bir devlete demokratik denebilsin. Mutlak yetkili hükümdarlara karşı açılan mücadelelerden doğan ama daha sonra bu mücadelelerin çerçevesini aşarak yaygınlaşan demokrasi anlayışına genellikle klasik demokrasi deniyor. Çünkü bunun gerisinde artık klasikleşmiş bir kurallar ve kavramlar bütünü var. Nasıl eğitim kurumlarında ekonomi biliminin temel ilkeleri okutulurken, uzun süre liberalizmin yani ekonomik girişim serbestliğine dayanan bir ekonomi anlayışının ilkeleri okutulmuşsa, hukuk ve politika biliminin öğretiminde de hep bu klasik anlayışın kuralları ve kavramları okutulmuş. Zaten klasik sıfatı da bundan doğuyor. Batı dillerinin klasse, klas, sınıf sözünden türetilen klasik sözü, sınıflarda yani dersliklerde, okullarda öğretilen demek. Böylesine renksiz bir sıfat, başka demokrasi anlayışları, özellikle Marksist demokrasi anlayışı ortaya çıktığı zaman beliren, asıl demokrasi, gerçek demokrasi, Batı demokrasisi, halk demokrasisi tartışmalarını da önlüyor. Türk toplumunun 1,5 yüzyılı aşkın bir süredir çizmekte olduğu rejim ve anayasa çizgisi de değişik ve zıt bir başka demokrasi anlayışından çok, genellikle bu klasik anlayış yönünde bir çizgi olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olup olmadığını anayasadaki hükümlerden çıkarmak gerektiğinde kullanılması doğru olan ölçüler, klasik demokrasinin ölçüleri, aranması gereken koşullar ve kavramlarda klasik demokrasinin koşul ve kavramlarıdır. Klasik demokrasi, Batı toplumlarının sınıfsal yapılarındaki değişmelerle birlikte ve yüzyıllar süren gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir yönetim anlayışı olduğu için dayandığı temel ilkelerin neler olduğunu da o gelişmelerden soyutlayarak ortaya koymak pek güç. Fakat değişik yerlerdeki gelişmeler boyunca belirginleşen öyle ortak özellikler var ki, bunların değişik devlet sistemlerini de aşarak az çok temel nitelik kazandığı söylenebilir. Çünkü yine genellikle bu ilkelerden birkaçına, hatta yalnız birine uyulmadığı zaman demokrasinin de ortadan kalktığına inanılıyor. Bunları kısaca gözden geçirmek ve sonra anayasadaki hükümleri bu ölçülere vurmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrat devlet oluş derecesini bulmak bakımından yararlı olabilir. Ancak böyle bir ölçme işlemi bir çırpıda yapılabilecek gibi değil. Seçimlerden ve oy hakkının genelliğiyle eşitliğinden başlayarak devlet sisteminin işleyiş biçimine kadar çok çeşitli konu bu ölçmenin bir parçası sayılabilir. Bu bakımdan en doğru yanıt en sonda verilecek olan yanıttır. Bu aşamada soyut olarak demokratik devlet olmanın koşullarını, dolayısıyla klasik demokrasinin temel ilkelerini belirtmekle yetinmek daha doğru. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir. A. Seçim ve temsil ilkesi. Halk yığınlarının bir araya toplanıp devlet işleri hakkında hep birlikte karar alabilecekleri dönemler çok geride kaldı artık. Eski Yunan sitelerinde uygulanabilen ve doğrudan demokrasi, aracısız demokrasi diye adlandırılan bu yol, şimdi artık İsviçre'deki bazı dağ kantonlarında, yani pek küçük yönetim kuruluşlarında neredeyse turistik bir kalıntı olarak yaşatılabiliyor. Bu çeşit turistik kalıntıların dışında, bütün ülkelerde genellikle benimsenen tutum, halkın belli bir süre için belli sayıda temsilci seçmesi ve halk adına kararların bu temsilciler tarafından alınması yolundadır. Buna da temsili demokrasi ya da aracılı demokrasi deniyor. Bazen her ikisi arasında karma biçimlere de rastlanmaktadır. Bu karma biçimlerin en klasik örneği, Latince karşılığıyla referendum diye de adlandırılan halk oyu ya da daha doğru bir Türkçe ile halk oylaması. Bunda temsilcilerin aldıkları bir karar, oy verdikleri bir tasarı, geçerli olabilmek, yürürlüğe girebilmek için bir de halkın oyuna sunuluyor. Bazen plebisit adı da veriliyor buna. Fakat ülkelerin bir kısmında her iki ad değişik kavramlar için kullanılmaya başlanmış. Örneğin Fransa'da halka bir metni beğenip beğenmediği sorulduğu zaman referandum, bir kişiyi ya da yönetimi beğenip beğenmediği sorulduğu zaman da plebisit sözü kullanılıyor. Ama iki adın da eş anlamlı olarak kullanılması daha yaygın. Halk oyu kavramı ile halk vetosu kavramını da birbirinden ayırmak gerek. Halk, temsilcilerden gelen herhangi bir soru olmaksızın kendiliğinden harekete geçip belli sayıda imza toplayarak yasama organında oylanan tasarıya hayır diyebiliyorsa, bu usule halk vetosu deniyor. Bir de halk girişimi ya da halk inisiyatifi var. Bunda halk belli sayıda imza toplayıp yasama organına bir yasa önerisi sunabiliyor. Tabii öneriyi görüşüp karara bağlamak hakkı yine yasama organına ait. Bütün bunlar bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika'daki bazı federe devletlerde pek ender uygulanabilen yarı doğrudan demokrasi usulleri. Seçim ve temsil ilkesinin ortaya çıkardığı önemli sorunlardan biri seçilenlerin durumuyla ilgili. Seçilenler kendilerini seçenlerin hukuken vekili midirler? Yoksa bütün ulus adına oy kullanan temsilci durumunda mıdırlar? Bunun hukuk açısından önemli bazı sonuçları var. Emire bağlı vekillik teorisi diye adlandırılan birinci görüşe göre seçilenler seçim bölgelerindeki halkın kendilerine verdiği yönle ya da onlar önünde yaptıkları vaatlerle bağlıdırlar. Gösterilen yöne uymaz ya da vaatlerini tutmazlarsa vekillikten düşürülebilir ve bazı Amerikan eyaletlerinde uygulanan recall usulünün adından da anlaşılacağı gibi geri çağrılabilirler. Temsil teorisi ise daha yaygın. Buna göre seçilenler herhangi bir emirle bağlı sayılmazlar ve bütün toplum adına en uygun olacağını düşündükleri karar herhangi bir vaatle bağlı olmaksızın serbestçe alınabilir. Parlamenter sistemlerin çoğunda uygulanan teori bu. İleride görüleceği gibi Türkiye'de de 1982 Anayasası'nın 80. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler demektedir. Oy hakkının genişlemesiyle ve çağdaş parti kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte temsil ve emirle bağlı vekillik teorileri arasındaki kesin ayrılığın ortadan kalkmakta olduğu da bir gerçek. Partilerin belli düşünce sistemlerine ve açıklanmış programlara dayandıkları durumlarda temsil olunanlar kendilerini temsil edenlere belli bir düşünce sisteminin, belli bir programın adamı oldukları için oy verirler. Dolayısıyla temsilcilerin seçmen gözünde yarattıkları imgeye bağlı kalma zorunluluğunu duymaları ya da en azından öyle gözükmeleri istenir. B. Genel ve eşit oy. Halk adına karar almak, seçim yoluyla iş başına gelen temsilcilere bırakılmış ama bu temsilcileri kimlerin seçeceği konusu uzun süre klasik demokrasinin temel sorunlarından biri olarak kalmıştır. Bir bakıma klasik demokrasinin son yüzyıllarda geçirdiği temel evrim hep bu sorun çevresinde olmuş sayılabilir. Burjuvazinin ve arkasından işçi sınıfının uğraşıları hep oy hakkını genişletmek amacına yönelmiş. Egemen sınıflarda bu hakkın genişletilmesine karşı dolambaçlı gerekçeler bularak direnmeye çalışmışlar. Bugün artık oyların genelliği ve eşitliği yaygın olarak kabul edilmiş durumda. Ekonomik ve sosyal durumu, zenginlik ve öğrenim derecesi ne olursa olsun, her vatandaşın oy sahibi olmasına genel oy ve yine bütün bu ayrılıklar göz önünde tutulmadan herkesin eşit ağırlıkta bir tek oy hakkına sahip olmasına da eşit oy ilkesi deniyor. C. Çoğunluğun yönetim hakkı. Genel oydan geçen seçimlerle iş başına gelmiş bir çoğunluğun belli bir süre için toplum işlerini yürütmesi klasik demokrasinin temel ilkelerinden biri. Parti kuruluşlarının başlıca yararı da verilen oyların rastgele dağılmasını önlemek, bunları belli tutumlar, davranışlar ve önderler çevresinde toplamak, siyasal yaşamı belirgin kanallar içine almak oluyor. Bazen bir ülkenin siyasal yaşamındaki özellikler, seçmen çoğunluğunun bir tek partiye oy vermesi sonucunu doğurmayabilir ve hiçbir parti tek başına toplum işlerine yürütebilecek durumda olmaz. Çıkar yol, yapılacak işler ve paylaşılacak görevler konusunda uzlaşabilen partilerin bir araya gelerek çok yanlı bir çoğunluk ortaya koymalarıdır. Buna koalisyon denir. Kelimenin aslı olan Latince coalitio sözü anlaşıp birleşme anlamına geliyor. Çoğunluk ister bir partide toplanmış olsun, ister çeşitli partilerin anlaşarak bir araya gelmelerinden çıkan bir koalisyon çoğunluğu olsun, kendisine tanınmış olan alanlarda kamu işlerini yürütmek hakkına sahip olacaktır. Gelecek seçimlere kadar bu hak onundur. Parlamenter sistem, yasama ve yürütme organları arasında yarattığı yakınlık dolayısıyla çoğunluğun bu hakkını daha açık bir şekilde belirtiyor. Bu sistemde asıl bölünme yasama ile yürütme arasında değil, çoğunlukla azınlık yani iktidarla muhalefet arasındadır. Ç. Azınlığın korunması ve çoğunluğun sınırlanması. Çoğunluğun yönetim hakkı akla hemen azınlığın durumunu getiriyor. Belli bir süre için kamu işlerini yürütmek hakkını elde eden çoğunluk, azınlıkta kalmış olan kimselere, kuruluşlara ve görüşlere karşı istediği gibi davranabilir mi? İşte bu noktada klasik demokrasinin belki de en önemli ilkelerinden biri ortaya çıkıyor. Azınlıkta kalan kimseler ve kuruluşlar, kamu işlerini yürütmek hakkına sahip olamayacaklardır ama yürütenleri eleştirmek ve uyarmak da onların hakkıdır. Kendilerine tanınması gereken bir başka hak var ki o çok önemli. Görüşlerini yayabilmek ve bir gün çoğunluk haline gelebilme umudunu yıktırmamak hakkı. Çoğunluk kazanmamış olan görüşleri yasaklamak, klasik demokrasinin kendi temel felsefesiyle çatışan bir tutum ve özellikle bu demokrasi anlayışının gelişmesinde son derece olumlu rol oynamış olan liberal düşünceye aykırı. Egemenliğin salt yetkili hükümdarlardan burjuvaziye geçişi sırasında tam olarak savunulan liberalizm, daha sonraki gelişmelere set çekmeye başladığı andan itibaren kendi kendisini inkar etmiş olur. Klasik demokraside azınlığın korunması bir zorunluluk olarak çoğunluğun sınırlanmasını gerektiriyor. İngiltere gibi bir ülkede bu sınırlama, hukuksal engellerin yokluğuna karşın geleneklerle ve kamuoyunun davranışlarıyla sağlanıyor. Asıl sık rastlanan durum, bu sınırlamayı temel devlet yapısı ve yargı denetimi yoluyla gerçekleştirmek. İşte tam anlamıyla 19. yüzyılda hız kazanmış olan anayasacılık ya da yazılı anayasa akımı. Bu sınırlayışın çizgilerini ve yollarını açıkça göstermek amacına yöneldiği için klasik demokrasinin önemli aşamalarından biri sayılıyor. D. Devlete karşı bireysel temel haklar. Mutlak yetkili hükümdarlara karşı girişilen uğraşıların başlıca amaçlarından biri, onların keyfi davranışlarından kişiyi, bireyi korumaktı. Egemenlik çoğunlukların eline geçince, bu koruma çoğunluğa, daha doğrusu onun elinde bulunan devlet gücüne karşı yöneldi. Bu bakımdan 17. ve 19. yüzyıllar arasında insan hakları, temel haklar, kişinin hakları gibi çeşitli adlarla geliştirilen kavramlar daha sonraları da önemlerini yitirmedi. Bir yandan özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme, seyahat, dernek kurma, toplantı, basın, düşünce, inanç ve vicdan özgürlüğü gibi konularda bireyler için dokunulmaz haklar, ilişilmez alanlar yaratılmaya çalışılırken, bir yandan da devlet gücünün buralara her vesileyle karışacak kadar artması engellendi. Güçler ayrılığı ve federalizm gibi sistemlerde iktidarı parçalamak düşüncesinin gerisindeki başlıca endişelerden biri de budur. Ayrıca devletin ekonomik ve sosyal alanlarda rol oynamaya başlaması, kendisinin alışılmış gücüne bir de ekonomik güç katacağı için yine bu açıdan hoş karşılanmamış. Amerikan toplumu gibi toplumlarda demokrasi ve ekonomik liberalizm kavramlarının adeta eş anlamlı olarak kullanılması biraz da bununla ilgili. E. Yasalar önünde eşitlik ilkesi. 20. yüzyıla gelinceye kadar klasik demokrasi gelişmelerinin göze çarpan bir özelliği var. Seçim ve temsil ilkesinin yayılmasında, oy hakkının genişletilmesinde, çoğunluğun sınırlandırılmasında ve temel hakların korunmasında ekonomik etken ihmal edilmekte, ekonomik koşulların bütün bu konuları nasıl etkilediği üzerinde pek durulmamaktadır. Gerçi klasik demokrasi anlayışına katkıda bulunmuş yazarlar arasında Jean-Jacques Rousseau gibi özgürlüğün maddi koşullarına değinenler de var. Ama bu kaygı uzunca bir süre önemli rol oynamamış. Hatta denebilir ki ekonomik güçlerinin rahatlığı içinde olanlar özgürlük sorununu da kendi koşullarına uydurmuşlar. Nitekim mülkiyet hakkı 1789 tarihli İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi'ndeki doğal haklar arasında dokunulmaz ve kutsal bir hak olarak ilan edilmiştir. Hem de özgürlüğün güvencesi olarak.